Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta sosyal sorumluluğun dijitalleşmesi üzerine konuşacağız. Konuğumuz Kitap Bankosu Derneği Başkanı Sayın Serdar Yetkin. Hoş geldiniz Serdar Bey.
Evet, hoş bulduk Tolga Bey. Merhaba. Nasılsınız?
İyiyiz. Siz nasılsınız? Bugün kitap okumak üzerine ve kitaplarla ilgili kurduğunuz dernek üzerine konuşacağız.
Evet, biz 2012 yılında gönüllü gençler olarak okuyan Türkiye için yola çıkmışken bir hareketiz. Akabinde öğrenci toplulukları kurduk. Yine aynı Kitap Bankosu ismiyle birkaç farklı üniversitede, Gazi Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve diğer üniversitelerde. Şimdi de son 6 aydır da Kitap Bankosu Derneği olarak faaliyetlerimizi güçlendirmeye, gönüllülerimizle beraber bu işi daha ileri taşımaya çalışıyoruz.
Biraz bu yolculuğun başına gelecek olursak, bildiğim kadarıyla siz bir üniversitenin kullanmadığı otobüsü alarak bunu bir yürüyen kütüphane haline getirdiniz ve ben bunu internetten görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti ve bunu araştırdığımda size ulaştım. Nasıl ortaya çıktı bu fikir? Yani üniversitenin kullanmadığı bir otobüsü alıp yürüyen bir kütüphane haline getirmek nasıl başladı bu süreç?
Esasında biz bir Avrupa Birliği projesi hazırlamıştık arkadaşlarımızla birlikte. O zaman bir gezici kütüphane formatını minik bir minibüse kasalara kitap doldurarak köy okullarına ulaşmak üzerine kurgulamıştık. Projemizi de hayata geçirdik. Ankara'nın ücra köylerine kasalara kitaplar doldurarak gidiyorduk. Bir otobüsümüz yoktu o zaman. Sonrasında üniversitenin bir atıl otobüsü olduğunu duyduk. Biz çoğunluğu Gazi Üniversitesi öğrencisi olan gençlerdik. Üniversitemizle görüştük. Dedik bu atıl bir otobüs var. Biz bu otobüsü gezici kütüphaneye çevirmek istiyoruz. Öncesinde bizim yaptığımız böyle bir proje var diye. Üniversitemize sağ olsun o zaman destek verdiler bize. Bu otobüsü bizim gezici kütüphane olarak dönüştürmemiz için bize tesis ettiler. Biz de bu otobüsü gezici kütüphaneye dönüştürdük. Ama çıkış noktamız o gezici kütüphanenin ikinci aşamasında özellikle Ankara üzerinde de konuşma. Hatta Türkiye'nin her yerinde bence bugün böyle. Çocuklar ya da insanlar kitaba ulaşamıyor diye bir durum söz konusu değil. Kitaba ulaşmak istemiyor ya da kitaba ulaşmaya çalışmıyor ya da yeterince çalışmıyor üzerine. İnsanların içinde eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturmak. Çocuklarla beraber gençlerin onlara rol model olabileceği, üniversiteli gençlerin beraber faaliyet yapabilecekleri bir ortam oluşturmaya çalıştık. Eski atıl 85 model bir otobüsü gezici kütüphaneye çevirdik. 100'den fazla okulu ziyaret ettik bu gezici kütüphaneyle. Bu okulları seçtiğimiz okul, yani bizi davet eden okulları daha doğrusu, dörder kere ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz okullarda çocuklara kitapları ödünç bırakıyoruz. Bir sonraki hafta yenisini veriyoruz. Bir sonraki hafta yenisini veriyoruz. Son haftada topladığımız kitapları mümkün mertebe toplayarak başka okullara, başka kardeşlerimize ulaşmak üzere yola çıkıyoruz tekrar.
Evet, çok güzel bir proje ve gönüllülük esasıyla başladığınız ve devam eden bir proje. Peki, şunu merak ediyorum. Bugün insanlar kitap okumaya vakit bulamıyorum diyorlar. Çünkü gerçekten hayat çok hızlı şekilde devam ediyor. Telefonumuzda çektiğimiz fotoğraflara ya da videolara geri dönüp onları izleyecek vaktimiz bile yok. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Peki ben şunu merak ediyorum. Siz insanları, özellikle gençleri bu otobüse doldurmayı nasıl başarıyorsunuz? Yani kitap okumayı nasıl ilgi çekici hale getiriyorsunuz?
Bizim bu gezici kütüphaneyle ulaşmaya çalıştığımız hedef kitlesi ilkokul seviyesindeki, ilkokul yaş grubundaki çocuklar. Biz bu gezici kütüphaneyle okullara ders saatlerinde gidiyoruz. Bu sebeple okul içindeki ya da hayattaki diğer çeldiricilerden biraz daha farklı görünüyor. Rengarenk bir gezici kütüphane. İçinde kitaplar, işte koltuklar, projeksiyon, ses sistemi. Bir kere farklı gönüllü olarak gelmiş birçok ablalar, abiler, üniversiteli ablalar, abiler mevcut. O yüzden onların olağan ders akışından farklı olduğu için onlar severek bizim faaliyetlerimize katılıyorlar. Dışarıda hava güzelse, dışarıda masamız, sandalyemiz var, onları kurup İşte çocuklarla ayraç boyama etkinlikleri yapıyoruz. Yeşilay haftasında Yeşilay'la ilgili, afet haftasında afet bilinçlendirme eğitimleri ya da sağlıklı beslenmeyle ilgili böyle farkındalık oluşturacak etkinlikler yapıyoruz. Orada bütün ders saati ya da bütün faaliyet süresi boyunca çocukların eline kitap verip hadi sen bu kitabı okudan ziyade çocukların kitaba başlaması, onlarda o merakı uyandırmak için bir adım atmayı sağlıyorum. Bir sonraki haftaya kadar onlar bıraktığımız kitapları kendileri okuyorlar. Biraz daha böyle çocuklara hadi al sen bu kitabı oku değil de hadi beraber bak kitaba başlayalım. Gönüllerimiz de o anda arkadaşlarımızla beraber faaliyette kitap okuyorlar. Akabinde biraz 5 dakika 10 dakika okuduktan sonra eğlenceli başka faaliyetler yapıyoruz. Bir sonraki hafta tekrar eğlenceli faaliyetler yapacağımızı bildiği için çocuklar severek koşa koşa geliyorlar. Hatta bizi kapılarda karşılıyorlar gittiğimiz okullarda. Böyle bir faaliyet düzeni kurguladık. Ve gittiğimizde bir sonraki hafta kitapları bitirip bitirmediklerini sorduğumuzda çok büyük oranda çocuklar kitaplarını okumuş, bitirmiş oluyorlar. Bence zaten o yaş grubunda biz o okuma alışkanlığını okullarda öğretmenlerimiz ya da işte aileler de bir noktaya kadar verebiliyor ama o yaş grubundan sonra sürdürmek biraz daha önemli rol oynuyor diye düşünüyorum.
Kitap bankosu ben yaklaşık 10 yıldır bu oluşum biliyorum. Ve sosyal medyayı özellikle işte bu 2012 yılından itibaren gerçekten öneminin anlaşılmasıyla beraber kurumsal şirketlerin, devlet kurumlarının, markaların bunu kullanmasıyla beraber benim takip ettiğim düzlemde Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk ya da işte sivil toplum kuruluşu olarak bunu en etkin kullanan kuruluşların başında siz geliyorsunuz. İşte ziyaretlerin paylaşılması, işte çeşitli farkındalık aktivitelerinin yapılması bunlara tanıklık ettim. Zaten bu yüzden konumuz bugün kurumsal sosyal sorumluluğun dijitalleşmesi ve bu yüzden aslında sizinle konuşuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada insanlar internette görünmek için kurumsal sosyal sorumluluk yapıyorlar. Yani daha fazla kişiye ulaşmak için bunu bir kalkan olarak kullanıyorlar. Fakat siz bunun öncesinde bunu yaparak interneti sadece bir araç olarak kullandınız. Yani bir amaç olarak değil. Şimdi baktığımızda sizce kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, büyük firmaların yaptığı işler ya da işte başka şeyler size ne kadar samimi geliyor?
Şöyle, aslında bu sosyal medya bizim yapmaya çalıştığımız iş için bizim rakibimiz. Ama biz ondan faydalanmaya çalışıyoruz. Çünkü her ne kadar kitap okumanın ya da diğer birçok daha yararlı diyeyim. Elbette ki sosyal medyada da ben çok faydalı içerikler görüyorum belli video programlarında, platformlarında ya da diğer görsel platformlarında. Onlar bizim hem rakibimiz hem de bizim insanlara ulaşmak için en faydalı iletişim aracımız. Şimdi kurumsal sosyal sorumluluk noktasında ben çalışan çok başarılı firmalar biliyorum. Bazılarının çalışmaları gerçekten hem insanlara dokunuyor hem de çok büyük toplumsal etkileri var. Ama bazıları böyle bir çalışma yapmak zorunda olduğu için yaptığını hissettiriyor. Evet, ne kadar samimi tartışılabilir. Bazıları sadece bu konuda orada bizim de yer almamız gerekiyor. Bizim de kurumsal olarak bir sosyal sorumluluk çerçevesi çizmemiz gerekiyor şeklinde yer alıyor. Ama yine samimi, güzel, başarılı işler var.
Şimdi kitap okuma alışkanlığını artırmak için kurulan bir oluşumsunuz. Özellikle çocuklarda ve gençlerde. Fakat bugün geldiğimiz noktada gençler dijital mecralara büyük ilgi gösteriyorlar haliyle. Çünkü bir çocuğun doğum gününde işte en önemli anında bisiklete binerken ne bileyim başka bir şey yaparken anne babası her an fotoğrafını çekince çocuk da diyor ki demek ki bu işin doğrusu böyle ve onlar da çekmeye. Onlar da telefonu, tableti ellerinden düşürmemeye başlıyorlar. Peki şimdi kitap bankosu ve sizin gibi kitap okuma gönüllüleri sosyal medyayı veya işte ekranları kitap okumanın karşısına bir rakip olarak görüyorlar mı? Yoksa kitap okumayı başka bir disiplin olarak yani boş zamanları dolduracak bir etkinlik değil, gerçekten başlı başına bir etkinlik olarak mı görmemiz gerekiyor?
Şöyle ki yani Biz ne kadar bu işi eleştirsek de bu hayatımızın bir gerçeği. Artık ekranlar, sosyal medya bizim vazgeçilmez bir hayatımızın gerçeği. Bu noktada bizim yapabileceğimiz tek şey bu gerçeği faydalı amaçlar için doğru şekilde kullanmaya çalışmak. Ne kadar kullanabiliriz tartışılır. Biz ne yapıyoruz mesela? Özellikle pandemi sürecinde gezici kütüphaneyle ya da çocuklarla birebir faaliyet yapamadığımız dönemde online olarak işte çeşitli platformlar üzerinden çocuklarla beraber toplu kitap okuma faaliyetleri yap. Hep beraber işte bir kitabı belirleyip çocuklarla beraber bizim gönüllülerimizden birçok arkadaşımızın eşliğinde o kitabı okuyup o kitap üzerine çocukların fikirlerini almak ve akabinde çeşitli oyunlarla beraber bu faaliyeti zenginleştirmeye çalıştık. Biz burada yapacağımız şey çocuklar özelinde konuşursak bunu bir şekilde zararlı içeriklerden uzak tutacak şekilde çocukları denetlemek, belki çocukları faydalı içeriklere doğru biraz teşvik etmek olabilir. Tamamen bunu yasaklayıcı bir anlayışla işte buna bakma, televizyona bakma, işte bu platformda video izleme demek belki biraz daha yasak elma olduğu için çocuklar için daha cazip gelecek ve asıl oluşturmaya çalışacağımız kitap okuma alışkanlığı olabilir ya da başka faydalı bir alışkanlık olabilir. Onun karşısında bir düşman rol oluşturarak hani ya bak ben işte bu videoyu izleyemiyorum çünkü benden kitap okumamı istediler. Ben de kitap okumayacağım gibi bir duygu oluşturabilir. Bunu ya bir ödül ya da bir ceza konusu yapmadan çocuklara ikisini birden dengeli götürmeye çalışmak gerekir bence. Ama yani çok zor bir yani tutum olduğunu söyleyebilirim yani. İkisinin dengesini sağlamak gerçekten yetişkinler için de çocuklar için de çok zor maalesef.
Siz ilkokulları geziyorsunuz ve çocukların okuma alışkanlıklarına yakından şahitlik ediyorsunuz. Çocuklar sizce odaklanabiliyorlar mı? Yani bugün ekranlar, bildirimler, oradaki rengarenk, dinamik içerikler çocukların algılarını ve dikkatlerini, odaklanma güçlerini maalesef olumsuz açıdan etkiliyor. Çocuklar kitap okuyabiliyorlar mı? Yoksa akılları hep o ekranda mı kalıyor?
Çocuk bence ne yapıyorsa o anda ona çok iyi odaklanabiliyor. Biz bazen gittiğimiz okullarda çocuklara şunu soruyorduk işte. İlk başlarda özellikle bu işe yeni başladığımızda ben istatistik bölümü mezunuyum. Aslında bir pedagojik bir eğitim yok maalesef. O yüzden ben bu işi yine pedagojik formasyon olan arkadaşlarımızla birlikte biz faaliyetler yapıyoruz ama özellikle ben yaparak öğrendim. Çocuklara şunu soruyordum mesela. Okudun mu kitabı? Evet okudum abi. Hadi anlat bakalım diyordum. Çocuk 50 sayfalık, 60 sayfalık kitabın neredeyse %85'ini ezbere hatırlayarak anlatıyor. Bu demektir ki yani çocuk gerçekten o kitabı severek okumuş ve yani ezberleyecek şeye gelmiş. O çocuğa o videoyla ya da bir oyunla ilgili bir şey sorduğunda da onu çok yüksek oranda hatırlıyor ya da onunla ilgili geri bildirim verebiliyor sana. Ben çocuğun severek yaptığı her faaliyeti çok iyi konsantre olarak yaptığını düşünüyorum. Mesela burada çocukların sevecekleri kitapları belirlemek, çocuklara o kitapların dünyasında eğlenceli bir ortam olduğunu göstermek ya da kütüphanenin okuma duygusunun onlar için faydalı bir şey olduğunu gösterebilmek. Ama hadi sen oku diye çocuğu bir odaya gönderip elinde telefon, televizyon karşısında ebeveynin vakit geçirmesi çocukta bu alışkanlığı oluşturması çok düşük bir ihtimal. Bu çok böyle gerçekten okuma sevdalısı çocuklarda olabilir bence. O yüzden ebeveynin çocukla beraber kendisinin de eline kitap alıp bütün diğer çeldiricileri, telefonu, televizyonu kapatarak kendine özel bir okuma ortamı oluşturması, kendine ve çocuğuna özel bir okuma ortamı oluşturması gerektiğini düşünüyorum ben.
Çok doğru bir noktaya parmak bastınız aslında. Benim de devamlı savunduğum şey budur. Yani anne ve baba evin salonunda ya da oturma odasında karşılarında televizyon ya da bilgisayar, ellerinde cep telefonlarından kaydırmalı video izliyorlar. Fakat çocuğa hadi git odanda kitap oku, git odanda ders çalış diyorlar. Anne ve babanın gerçekten bu konuda çocuklarına örnek olması gerekiyor yani. Bence benim çocuğum neden kitap okumuyor ya da neden daha başarılı olmuyor, neden ders çalışmıyor diye bir soru soruyorsa bir veli, ilk başta kendilerini sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle size katılıyorum. Çocuklar okumaya nereden başlamalı? Okuma alışkanlığına yani sizce hangi yaşta başlamalılar? Yani ilkokul seviyesindeki bir çocuk, ilkokul birinci sınıfa giden bir çocuk ya da beşinci sınıfa giden bir çocuk, dördüncü sınıfa giden bir çocuk nasıl bir kademeyle artmalı? Sizin gözlemleriniz neler? Şimdi siz okul okul gezip çocuklara kitap okutan ve onları gözlemleyen birisiniz. Çocuklar hangi yaşta buradan kopuyorlar ve bir daha kitaba hiç dönmüyorlar? Ne yapmak, nasıl önlemler almak gerekiyor?
Çok güzel bir soru. Ben gittiğim okullarda şunu görüyorum. Yani biz ergenlik döneminde maalesef o diğer çeldiricilerden dolayı çocukları kitaplardan çok uzaklaştırıyoruz. Yani biz uzaklaştırmıyoruz da çocuklar oradan kopuyor. O noktada çocukların gerçekten ilgisini çekecek kitaplar seçilmeli. Tabii bunlar kontrol edilmeli ama onların ilgisini çekebilecek zararlı olmayan kitaplar seçilmeli. Fantastik kitaplar da olabilir bunlar. O noktada çocukların kitap okuma alışkanlığından kopması sonra geri dönmeyi zorlaştırıyor. Ama şundan da bahsetmek istiyorum ben. Biz şimdi sadece bu gezici kütüphane faaliyetini yapmıyoruz. Biz köy okullarına kitaplar gönderdiğimiz bir altyapımız da var. Kitap kumbaralarıyla kitap bağışı toplayıp bu kitapları yaş gruplarına göre tasnif edip köy okullarına gönderiyoruz. Bu faaliyeti güçlendirmek için de bazen alışveriş merkezlerinde çocuklarla beraber faaliyetler yapıyoruz. Hem de orada da çocuklara ulaşmış olmak için. Orada gördüğüm şöyle bir şey var. Küçük yaş grubunda özellikle okul öncesinde. 3 yaşında, 4 yaşında, 2 yaşında bazı çocuklar o kadar güzel konuşuyor, o kadar kendini ifade edebiliyor ki. Velisi de orada AVM'de onu yanımızda bekliyor. İşte çocuğu bizim faaliyetimize katılırken orada çeşitli boyama faaliyetleri yapıyoruz. Ya da toplu kitap okuma, yaratıcı drama etkinlikleri yapıyoruz. Çocuklar diyorlar ki, veliler diyorlar ki orada bana, işte biz her gün işte yarım saat, bir saat uyumadan önce kitap okuyoruz. Ya da işte gün içinde masal saatimiz var. Kendisine kitap okunan çocuk ya da velisiyle okul öncesinde kitap okuyan çocuk gerçekten çok farklı. Hatta Profesör Selçuk Şirin hocamız var. Onun bu konuyla ilgili çok güzel bir çalışması var. 0-6 ay aralığında bile kitap okumak çocuklara, ilk kitabım diye onların bir çalışması var. Çocuklara kitap okumak çok önemli. O çocuklar o kitabı nesne olarak tanıması, ondan sonra farklı kelimelerin, biz ebeveynler işte, ben bir ebeveyn değilim ama ebeveynler çocuklarıyla günlük konuşmada belli başlı kelimeleri kullanıyor. Otur, kalk işte, hadi oturalım, yemek yiyelim. Mesela, ama bir kitap okuyunca çocuğun duyma ihtimali ya da senin onu kullanma ihtimali çok düşük olan bir kelimeyi o kitapta okumuş oluyorsun ve çocuk o kelimeyi öğreniyor. Yeni başka bir kelime öğreniyor. Yeni başka bir kelime öğreniyor. Ve kitabı da nesne olarak da tanıdığı için hayatında kitap diye bir şey her daim var oluyor. 6 aydan işte 66 yaşına, 76 yaşına kadar her zaman hayatında kitap olmuş oluyor. Ama sen kitabı bu çocuk ilk defa okula gittiğinde eline alırsa ya da anaokuluna gittiğinde eline alırsa bu kitabın varlığını kabullenmesi, okumanın önemini kabullenmesi haliyle biraz daha güç oluyor. Her şey için böyle değil midir bu? Spor için bile ne kadar çok antrenman yaparsanız, ne kadar uzun süreli, ne kadar küçük yaştan başlarsanız bu işe o kadar sizin bu işte başarılı olma, bu işi iyi yapma olasılığınız artar.
Malcolm Gladwell, Outliers, Çizginin Dışındakiler isimli
Evet.
kitabında zaten bununla ilgili 10.000 saat kuralından bahsediyor. Yine önemli bir noktaya aslında temas ettiniz. Çocuklar kitap okuyorlar ama biraz da yetişkinlere doğru gelecek olursak, şimdi kitap okumak için çeşitli uygulamalar var, çeşitli cihazlar var ve e-kitap denilen bir artık ortam oluştu. İşte PDF kitaplar vesaire. Kitap okumanın dijitalleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şahsen ben hiç e-kitap okumadım. Yani denedim ama olmadı. Ben kitabı açıp altını çizmek, kitabı sonra karşımda görmek, sonra tekrar bir karıştırmak. 10 sene sonra aynı kitabı okuduğumda ya 10 senede altını çizdiğim yerler ne kadar önemsizleşmiş ve yeniden altını çizmek bana çok keyif veriyor ve kitaplar gerçekten benim bırakabileceğim bir miras olarak görüyorum kitapları. Ama e-kitap da bugünlerde artık iyicene üzerine konuşulan, tartışılan bir konu haline geldi. E-kitaplarla ilgili bu uygulamalar üzerinden farklı cihazlarla okunan kitaplarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Ben aslında kullanıyorum. Matbu kitaptan daha çok kullanmıyorum. Ama bir elektronik kitap okuyucum var. Ara ara bazı kitapları da oradan okuyorum. Aslında söylediğiniz şey, birçok şeyi e-kitap üzerinden de yapabilirsiniz. Yani okuduğunuz kitapları, işte onların da çok yüksek hafızaları var. Yani kitaplığınıza sığdıramayacağınızdan çok daha fazla kitabı bir e-kitap okuyucuya sığdırabilirsiniz. Okuduğunuz şeyin altını çizebilirsiniz. Bir yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ne kadar gözünüze çarpar tabii herhangi bir matbu kitaba kıyasla o tartışılır ama geri dönüp o kitabın da altını çizdiğiniz yerleri okuyabilirsiniz. Ya da bazı mesela özellikle yüksek lisans çalışması sırasında falan tez çalışmalarını falan kitap olarak bulmak mümkün değil. Özellikle ben orada daha da çok kullanıyorum. PDF'ini bulup e-kitap üzerinden okumayı. Ya da işte çeşitli sesli kitap uygulamaları var. Hiç kitap
Oraya
okunmamasındansa
ayrıca geleceğim sesli
öyle mi?
kitaba. Evet, şimdi ben
Pekala.
şunu merak ediyorum. Dijital karanlık çağ diye bir kavram var. Yani bir anda dijital külliyatın yok olması. Şimdi biz bugün kullandığımız birçok uygulamada aslında bulut sistemini kullanıyoruz. Yani
Evet.
bir gün internetin fişi çekilse ya da başka bir sorun olsa ya da orada bir virüs olsa, nasıl ki tüm dünyayı etkileyen bir koronavirüs ile baş başayız şu an. Düşünsenize, bir internet sistemine giren bir virüsün internetteki her şeyi silmesi, böyle şeylere ben hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki e-kitaplarımıza bir şey oldu. Ne olacak o zaman? Ben işte bunu merak ediyorum. Ya da 10 sene sonra o formatta bir e-kitap uygulaması bulabilecek miyiz? Yani şu açıdan düşündüğünüz zaman bizim evimizde şu an CD takabileceğimiz bir cihaz yok. Kaset ya da disketi zaten saymıyorum bile. Yarın ya bunları açacağımız bir uygulama bulamazsak 10 sene sonra, 20 sene sonra ya da kaybedersek ne olacak? Ama kitaplar karşımızda duruyorlar. Ya bir de yani bu özellikle teknolojik cihazlardan kitap okumam için kitaptan kitaba kokunun değişmesi gerekiyor. Ben kitap açınca önce koklarım. Yani bu da büyük bir eksiklik olur.
Bu talebinizi bir yere not alalım. Belki de yarın bir gün bir koku da çıkabilir şeylerden, elektronik kitap okuyucularından. Şaşırmam
Yani
yani. Bu
teknolojik cihazlar
söylediğiniz
gözümüze yükleniyorlar şu an. Bütün teknolojik cihazlara bakarsanız hep görme duyumuza, ikinci sırada da duyma duyumuza yönelik şeyler getiriyorlar. Ama bir kavram var geleceğin mesleklerin arasında, beş duyu tasarımcısı diye. Yani dokunma ve koklama duyumuza da hitap eden e-kitaplar olursa belki düşünebilirim.
aslında İngiltere'de bu konuyla ilgili bir araştırma yapılmış. Çocuklara o elektronik kitabı mı yoksa matbu kitabı mı daha işte tercih edeceği sorulmuş. Bu belki Z kuşağı dediğimiz şey kuşakta yok bence. Biraz daha büyük yaş grubu matbu kitabı daha önemsiyor. Sadece sizin söylediğiniz şeye katılıyorum. Bir şey oldu ve internetin fişi çekildi. Bu yayınlar yani sonuçta bizim tapu kayıtlarımız, sağlık bilgilerimiz ya da birçok bilgimiz de bir internet ortamında, veri tabanlarında, bulut sistemlerinde tutuluyor şu an. Yani böyle bir şey olması durumunda oraları da kaybedeceğiz. Bu bazı şeylerin internetin hayatımızda çok faydası var ama riski de olabilir. Sonuçta Allah korusun böyle bir şey olsa, eviniz yansa o zaman da bütün kitaplarınız gitmiş olacak. Bazı şeylerin riski her daim var yani. Ki sizin bireysel olarak evinizin yanma ihtimali tüm dünyada internete bir şey olma ihtimalinden bence daha yüksek bir ihtimal gibi
Bu
geliyor
arada
bana.
dipnot olarak şunu söylemek istiyorum. Artık evde o kadar çok kitap vardı ki kitaplarımı koymak için başka bir yere geçmek zorunda kaldım. Yani evin haricinde kitaplarımı koymak için bir yer kiraladım şu an. Orada işte akademik çalışmalarımı orada sürdürüyorum. O yüzden dediğim gibi yani kitabı görmek bana iyi geliyor. Biraz da sesli kitaplardan bahsedelim. Yani evet, işte kimse kitap okumuyor, bari sesli kitap dinlesin, podcast dinler gibi dinlesin mantığının dışında bakacak olursak, sesli kitap sizce uygun mudur bu kitap okuma ya da işte kitabı tüketme alışkanlıklarına ne gibi katkılar sunuyor sizce?
Kendiniz de söylediniz az önce. Yani hiç okunmamasından tabii ki yeğdir dinlenmesi. Ama sonuçta bu kitabı okuyan kişi bir yerde bir vurgu yapıyor. Mesela siz orada kendiniz okusanız yazarın üzgün olduğunu düşünebilirsiniz. Ama onu okuyan kişi orada yazarı daha sinirli vurgulamış olabilir.
Büyük bir
kendiniz oku kendi oku kendiniz okuyarak çıkaracağınız anlamdan farklı anlam çıkarmanıza sebep olabilir dinleyerek çıkardığınız anlam. Ama zaman zaman bence ben de dinliyorum bazı kitapları. Ben mümkün olduğunca daha önce okuduğum kitapları dinlemeye çalışıyorum. Ki hem tekrar hatırlamış oluyorum o kitapları hem de benim anladığımdan farklı bir anlam çıkarılabilir mi? Onu da test etmiş oluyorum. Bu şimdi kitap okumanın bir boş zaman aktivitesi olmadığını biz kitap bankosu olarak vurgulamaya çalışıyoruz. Ama belki kitap dinlemek bir boş zaman aktivitesi olabilir diye düşünüyorum.
Güzel dedi.
Müzik dinlemek gibi.
Çok güzel. Mesela ben boş zaman aktivitesi olarak podcast dinliyorum. Yani boş zaman aktivitesinden kastım araba kullanırken, yürürken kulağında kulaklıkla devamlı müzik dinleyen ya da işte arabanın teybinden müzik dinleyen birisi olarak artık tamamen podcast dinlemeye başladım ve gerçekten çok faydasını gördüm. İşte yaşam boyu öğrenme dedikleri şeyi artık her an öğrenme olarak değiştirebiliriz Serdar Bey.
Kesinlikle. Yaşam boyu ve her an öğrenme olarak değiştirebiliriz.
Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir sohbetti ve özellikle anne babalar için ve öğrenciler için de bence verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ve anne babaların kitap okumaları bizim için çok önemli. Çünkü bugün bir bilgi çağında olduğumuz söyleniyor ama aslında biz bir bilgi bombardımanı altındayız ve bilgi biz istemesek de bize ulaşıyor ve bu bir bilgi obezitesi, bir dijital obeziteye neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi vücutta aşırı yağ birikimi olarak tanımlıyor. 20 bölüm arka arka dizi izleyen birisi de aslında bir dijital obeziteye maruz kalıyor. Çünkü bunu gidip bir yerde yakamıyor maalesef. Bu sebeple bugün hızlandığımız bu dönemde düşünmek ve yavaşlayabilmek için kitap okumak gerçekten çok önemli. Programımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Kitap Bankosu'nu sosyal medya mecralarından takip edebilir değerli dinleyenlerimiz. Kitap bağışında bulunabilirler. Bizim gönüllümüz olabilirler. Kitap Bankosu Derneği olarak bize böyle bir imkan verdiğiniz için size tekrar teşekkür ediyoruz. Dinleyenlere de bol kitaplı güzel günler diliyorum.
Çok güzel dediniz. Ben de dinleyenlerimize bol kitaplı güzel günler diliyorum. Bu hafta sosyal sorumluluğun dijitalleşmesi üzerine konuştuk. Konuğumuz Kitap Bankosu Derneği Başkanı Serdar Yetkin'di. Kitaplar üzerine ve dijital dünya üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ben çok keyif aldım. Kendisine teşekkür ediyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Ya da okuduğunuz bir kitabın bir satırına adınızı yazabilirsiniz. Bugün de böyle diyelim. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.